İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi hem Sputnik Radyo'dan hem de Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından takip edebilirsiniz. Çanakkale'de bir deprem oldu ve bu deprem yürekleri neredeyse ağza getirdi. Niye böyle bir şey oldu? Çünkü uzun süredir bilim adamları Marmara'da olabilecek bir depremin Kuzey Marmara'da, Güney Marmara'da çok ciddi sonuçları olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle de yani her bölgedeki her deprem yürekleri ister istemez hoplatıyor. Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olunca bu da acaba geliyor mu sorusunu gündeme getirdi. Ancak bilim adamları bazı uyarılarını sürdürüyor. Fakat bölge konusunda uzun süredir uyarılarına devam eden Profesör Doktor Doğan Perinçek bu fayın yeterince enerji biriktirdiğini sanmıyorum dedi ve yüreklere biraz su serpti. Bu Yenice civarında gerçekleşen depremle ilgili konuştu ki dün akşam 21.38'de meydana gelmişti. 4.9 büyüklüğündeki deprem. Bununla ilgili yaptığı açıklamada bu alanda 1953 yılından bir deprem yaşamıştık. Gönen depremi. Aradan çok büyük bir zaman geçmediği için bu fayın büyük bir deprem yaratacağını düşünmüyorum. 4.9-5 civarında her an depremler olabilir dedi. Arkasından da bir uyarı da yaptı. Eğer bu deprem Biga Yarımadası'ndaki köylerde olsaydı o zaman bu kadar rahat olamazdım dedi. Ben halkımıza geçmiş olsun diyorum. Artçılar 3 civarında olabilir. Bu deprem Bayramiş'teki fayları tetikleyebilir ama bu fayın yeterince enerji biriktirdiğini sanmıyorum. O bakımdan Yenice civarındaki bu depremin devamını beklemiyorum bilgisini verdi. Sayın Doğan Perinçek biliyorsunuz Pazarcık merkezli ve büyük hasar yapan 11'liği kapsayan depremle ilgili olarak depremden 2 gün önce bir açıklama yapmış ve Türkiye'deki en kritik bölgeleri açıklamıştı ve bunlardan da birisinin Pazarcık olduğunu belirtmişti. Diğer uyarılarından birisi de Biga Bayramiç hattıydı. O nedenle bilgilerine çok değer verdiğimiz bilim adamlarından birisi. Yani şu anda hocamız bizi biraz rahatlattı ama bu rahatlık tabii rehavet anlamına gelmemeli. Çünkü hocamız ısrarla ve ısrarla Marmara depremleri konusunda hem Kuzey fayında hem de Güney Marmara fayında uyarıları sürüyor. Evet, bir başka konumuz da ekonomi. Yani ekonomi... İsterseniz ekonomiye geçmeden siyasetteki son gelişmeleri de bir aktaralım. Siyasette artık son viraja girildik denebilir. Niye? Çünkü bugün ayın 5'i, geriye kaldı 25 gün. 25 günde bir büyük seçim için çok uzun bir zaman değil. Şu anda mücadele nerede seyrediyor derseniz aslında herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da neresi? İstanbul. Yani mücadele İstanbul'da seyrediyor. Bütün partiler hesaplarını İstanbul'a göre yapıyor. İstanbul'u kazanan bir anlamda zafer ilan edecek. Kazanamayan da yeni dönemde artık yeni planlar yapmaya başlayacak. Hani teşbihte hata olmaz. Bir söz vardır. Ayının 40 türküsü varmış. 40'ı da ahlat armudu üzerinde derler. CHP ve AK Parti'nin, yani siyasette 40 tane plan yapılıyor. Bütün planlar İstanbul üzerine. Neden İstanbul bu kadar önemli? Bu tabii Türkiye'de bir İstanbul'un büyük bir rantı var. Çok büyük bir bütçesi var. Birkaç tane bakanlıktan çok daha büyük bir bütçe. Artı bir de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi herkes biliyor ki şu andaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanlığı var. Yani bunu da gizlemiyor zaten. Şimdi eğer İstanbul'u bir daha kazanırsa, şimdi CHP'deki bütün liderler seçim kaybetmekle hep eleştirilirler. Ekrem İmamoğlu ise ben hiç seçim kaybetmedim diye sahneye çıkacak ve bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı adaylığını sürdürecek. Dikkat ederseniz tartışmayı daha çok kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarıştığını ifade ediyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü o da biliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı 2028'de eğer seçim zamanında yapılırsa yeniden aday olmayacak. Ama seçim biraz erkene alınırsa, bir erken seçime gidilirse Cumhurbaşkanı'nın önündeki yeniden aday olma engelleri kalkıyor. Şu anda AK Parti içinde ve Sayın Erdoğan çevresinde de bu planların yapıldığını bilmeyen de yok. Yani Erdoğan'ın yeniden aday yapmak için bir takım çalışmalar sürüyor. Bu nedenle de İstanbul'u alıp bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibini devre dışı bırakmak ve en azından yaralı bırakmak istiyor. Bu nedenle de İstanbul son derece önemli. Kulağımıza gelen bilgiler şöyle: İstanbul'a önümüzdeki günlerde AK Parti bütün gücüyle yoğunlaşacak. Bütün bakanlara talimatlar verilmiş durumda. Herkes İstanbul'a yönelecek. Parti önemli adamları, herkes İstanbul'a yönelecek. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanı kendisi de muhtemelen İstanbul'a yoğunlaşacak. Daha önceki seçimde de biliyorsunuz nerede semt semt dolaşmıştı. Aynı durum yine olacak. Yani bilemiyoruz ne olur seçimdeki durum. Gelen bilgiler böyle bıçak sırtı gözüküyor. Yani bir kamuoyu araştırmasının yanılma payı içerisinde seyrediyor. İşte bazı anketlerde Murat Kurum öndeymiş gibi gözüküyor. Ama daha çok Ekrem İmamoğlu'nun az bir farkla önde olduğu bilgileri kamuoyunda paylaşılıyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Evet. Enflasyona geleceğiz. Zaten bugün konuğumuz da Profesör Doktor Aziz Konukman. Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu dün. İki televizyonun ortak yayınına katıldı. Yanılmıyorsam önümüzdeki günlerde de bazı televizyon kanallarına peş peşe çıkacak ve ekonomiyle ilgili görüşleri açıklayacak ki bu plan dahilinde olduğu anlaşılıyor. Yani kamuoyunu biraz ikna etmek, yönlendirme amaçlı olduğu gözüküyor. Ancak Şubat ayı enflasyon verileri biraz ortalığı sarstı. Niye? Beklenenden yani biraz yüksek çıktı yine. Bu yüksek çıkması hem içeride hem dışarıda hesapları biraz karıştırdı. Arkasından bakanın açıklamaları geldi. Bakanın açıklamalarında dikkat çeken bölümler var. Onları daha sonra Aziz Hocam'la tek tek ele alacağız ve değerlendireceğiz. Borsa İstanbul. Orada %2 değer kaybı yaklaşık %2'ye varan değer kaybı ortaya çıktı. Özellikle de bankacılık hisselerinde. Bu önümüzdeki günlerde nasıl bir etki yapar bilemiyoruz. Peki bu arada döviz kurlarında ne var? Döviz kurları da 31,5'u aşmıştı. Bugün 31,60'dan yola çıktı. Yani belli ki dövizi biraz salmaya başladılar. Zaten Mehmet Şimşek'in açıklamalarında da bu vardı. Yani bizim kur hedefimiz yok. Serbest piyasa var. Ona göre ne olursa olur demişti. Daha sonra yine Türkiye'nin kredi risk primi meselesi var. O da CDS'ler diğer bir deyimle 310 baz puana yükseldi. Bu da sıkıntılı. TL tahvil faizleri de arttı. Yani bütün bunlar biraz tabii ekonomide dengeleri bozdu. Tabii bu Şubat ayı enflasyonu ve diğer alınan kararlar yurt dışında da etkisini gösterdi. Birçok yabancı banka Türkiye üzerine analizler yapıyor ve bu analizlerde de biraz hedeflerini değiştirdiler. Yani mesela Citibank'tan yapılan değerlendirmede Merkez Bankası'nın durumu gözden geçirebileceği vurgulandı. Ondan sonra yine diğer Amerika'daki bankalar Türkiye üzerine biraz daha farklı değerlendirmelere başladılar. Bütün hesaplar kendi dediklerinin yeni ekonomi yönetimi tarafından aynen yerine getirileceği şeklinde idi. Ama biraz daha farklı bir durum sanki ortaya çıktı. Onun yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Peki bu nereye kadar gider? Yabancı bankalar başka zorlamalar yapar mı? Bilemiyorum. Mesela faiz arttırımı konusunda ısrar ederler mi? Nitekim JP Morgan böyle bir şey yaptı. Politika faizini 500 baz daha arttırarak %50'ye çıkarabileceğini söyledi bu ay. Onu da bilemiyoruz Mart ayında. Yani biraz sıkıntılı bir durum var. Evet, bunları biraz sonra Profesör Doktor Aziz Konukman'la ele alacağız. Şimdi kısa bir ara, daha sonra hocamızla birlikte olacağız.
Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.
Mutlaka yağmur yağar. Yağmurda yürüsem su sıçratır üstüme pis arabalar. En uzun yaran yeşil ben geçecekken sararır. Sola girsem sol tıkalı, terk ettiğim şerit boşalır. Şu doğru zaman doğru yer hikayesi. Nerede yazılır ki karabahtın reçetesi? Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken. Hiç sevmiyor beni tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken anladım ki kral tesadüfler. Zaman falıma bakılsa falcıları bir keder alır. Dilek tutmak istesem yıldızların çıkılı kalır. Gecenin bir yarısı son sigarama dökülür çayım. Telefonum çalar ses gelmez, hep mi yanlış numarayım? Ne kumarlar kaybettim aşk için bile bile. Şeytanın bacağı demirden gelmiyor dize. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken, hiç sevmiyor beni tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken, anladım ki kral tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken, hiç sevmiyor beni tesadüfler. Bu kör talihim nerede olsam bulur beni sobeler. Ben mutluluktan bir parça şefkat dilenirken, anladım ki kral tesadüfler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
Tekrar iyi günler sevgili dinleyiciler. Ekonomi konuşacağız Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman'la. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet.
Hocam şu anda Şubat ayı enflasyonu açıklandı biliyorsunuz ve evet. Epey de yüksek geldi. Yıllık enflasyon 67,7'ye yükseldi ki 2023 64 işte 65'e yakındı. Aylık enflasyonda 4,53. Tabii burada dikkat çeken bir şey var. Alternatif bir de TÜİK dışında enflasyon hesabı yapan ENAK vardı. ENAK'a baktığımız zaman bu enflasyon ENAK daha aşağıda geldi. Yani evet, birazcık daha düşük geldi. Bu durum eski hazine müsteşarı Mahfi Eğilmez'in de dikkatini çekmiş. Ve bunu acaba diyor IMF hazırlığı mı diye yorumlamış. Ne dersiniz?
Ya ben bunun biliyorsunuz metodoloji farkından kaynaklı bir durum. Evet. Tesadüfen böyle bir durum olduğunu sanıyorum. Yani öyle bir gerekçeyle olabileceğini yani, ama yani burası Türkiye olmaz diye bir şey yok. O da mümkün. Ama gerçekten çok farklı yani daha fazla mal ve hizmet izlemesi yapıyor ENAK. Şeyler farklı, yerler farklı, fiyat topladıkları. Ama metodolojileri yüzünden biraz iki yöntem farklılaşıyor. Onun dışında bir şey aramamak gerekiyor.
Evet. Şimdi hocam geliyorum. O zaman Mehmet Şimşek'in açıklamalarına geçelim hızlıca. Evet. Çünkü Mehmet Şimşek öyle uzun süredir susuyordu. Televizyon programlarına başladı ve bir duyduğum kadarıyla devam edecek. Bloomberg evet, ve Habertürk'te ortak yayınına çıktı. Bazı açıklamalar yaptı. Yani bu sözlü yönlendirme mi? Ekonomide bunun adı böyle bir şey oldu. Ama şunları söylüyor özel olarak. Programın güven boyutu çok iyi çalışıyor. Bu göstergelere yansıdı. Kurala dayalı, uluslararası normlara dayalı bir program çerçevesi getirdik. Eylül ayında programı koyduk ama fiili uygulama daha erken başladı. Programımızın özü tek haneli enflasyona düşürmek. İkinci hedefimiz borç oranını %40 seviyesinin altında kalıcı olarak tutmak. Üçüncü hedefimiz de sürdürülebilir cari açık dedi. Mehmet Şimşek'i dinlemişsinizdir. Okumuşsunuzdur. Ne diyorsunuz bu hedeflere? Tutturma şansı ya var şimdi, mı? Veyahut da 1 Nisan'dan sonra bir şey değişecek mi? Herkes 1 Nisan'ı bekliyor.
Anladım. Ama bir kere yani böyle programlarla filan, yani siyasi değil mi bir programın sorumlusu. Allah aşkına bir tek kanala çıkıp işte Bloomberg galiba anladığım kadarıyla.
Habertürk, oraya Bloomberg çıkıp, ortak yayını. Yakında neyse, diğerlerine yani, de çıkacak. Öyle gözüküyor.
Ama yani bu tür şey anlamı yok yani. Bunu sen kamuoyuna değil mi? Evet. Artık bu usulleri unuttuk biz. Kamuoyuna bir ortak açıklama yapmak, basın açıklaması, basın toplantısı. Sağlıklı yöntem bu. Yani hani şu tür açıklamalar anlamsız. Eski Merkez Bankası Başkanı değil mi? Apartman görevlisine sordum filan. Yani böyle ya bu açıklamaları gidersiniz ciddi bir şekilde resmi bir ortamda anlatırsınız. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bu iletişim yöntemi doğru değil. Evet. Onun dışında çok kapsamlı bir sunum. Sağ olsun ben kendim dolaştım ama sen de bana benimle paylaştın. Çok önemli tespitler var. Ben sonuncudan başlayayım istersen. Yani sürdürülebilir cari açık. Değil mi?
Evet.
İşte cari açığı diyor düşüreceğiz diyor filan böyle işte önümüzdeki dönemde bu konuda çok ciddi bir politika izleyeceğiz anlamına gelen bir şey. Bu cari açık meselesi kendisinden önceki değil mi Nebati döneminden beri de Türkiye ekonomik modeli diye hatırlarsın. Yani bütün en önemli sacaya cari açıktı. Biz hatta gerekirse cari fazla bile vereceğiz deniliyordu. Hatta biraz mizahi durumlar da oldu. Çin modeli dendi, hiç ilgisi yok. İşte böyle buna benzer bir takım tartışmalar oldu. Ben ortada somut bir model önerisi olmadan Nebati'nin önerisinden farklı bir öneri olarak görmüyorum. Yani Nebati de diyordu cari açık daraltılacak filan diye. Hatta şey demiş uzun açıklamada cari açık büyük bir ihtimalle Şubat-Mart aylarında 30-35 milyar dolar seviyelerine inecek. Dramatik şekilde daralıyor. Çünkü program değişiyor. Büyümenin kompozisyonunu değiştirdik diyor. Fakat bunları somutlaştırmıyor. Yani büyümenin hangi kompozisyonunu değiştirmişler? Hemen büyümenin kompozisyonuyla ilgili sana son açıklanan değil mi? 2023 büyüme tablosundan bir şeyler söyleyeyim. Tarım küçülmüş 0 değil mi 1 puan. Sanayi 0.8 büyümüş ama Türkiye ekonomisi 4.5 büyümüş. Ne ağırlıklı büyümüş? Deprem nedeniyle inşaat işte yıkılan binaların değil mi inşaatların yapılması, ek bütçe çıkartılması bunun için. Hizmet sektörü, finans sektörü büyümüş. Şimdi bu mu büyümenin kompozisyonu değiştirmek? Yani siz sanayiyi büyümenin çok çok altına çekerek mi gelişmeye karar verdiniz? Sevgili İsmet, ya çok şaşırtıcı bir şey bu. Hani ben somutlaştırayım diye söylüyorum. Meme Şimşek'in açıklamasında bunun detayı yok. Evet, program değişiyor. Ya bizim bilmediğimiz ne var? Senin benim duymadığım bir şey var mı? Büyümenin kompozisyonunu değiştirdik. Yani artık sanayi ağırlıklı bir büyüme olmayacak mı? Yani kompozisyonunu değiştirdik ne demek? Evet.
Ya bir anlamda yani, deprem büyümesi gibi bir şey bu.
Yani nasıl bir şey bu? Yani tarım değil mi? Tarım hatta şurada bak ben indirmiştim. Evet bakın şuradan bakayım sektörleri. Evet gerçekten 4.5 büyüme var doğru ama tarım 0.2 küçülmüş. Ya düşünsene ya. Ya sonra tarım planı açıklıyorlar önümüzdeki dönem için. Tarımı bitirmişler. Yani özellikle terbiyevi ithalat diyorlar biliyorsun. Evet. Dışarıdan ithalat yaparak yerli üreticiyi terbiye etmek. Terbiye edilecek üretici kalmadı, mahvoldu. Ve sen şimdi bir tarım planlamasından söz ediyorsun. Yani 2023 yılında tarım 0.2 puan küçülünce mi bunu hatırladınız? 0.8 büyüme oranı ya sanayinin olacak şey değil. Ama bakıyorsunuz inşaat sektörü 7.8 yani 4.5'un üstünde. Hizmetler sektörü işte keza 6.4 büyümüş. Finans ve sigorta faaliyetleri 9 büyümüş kardeşim. Bu mu kompozisyonu değiştirmek? Emin ol sevgili
İsmet. Yani üretime dayalı bir büyüme değil.
Ben bunu anlayamadım. Yani kompozisyonu değiştirdik, cari açık onun için dramatik şekilde daralıyor ifadesini. Ha şunu derseniz, sanayimiz bizim biliyorsun ithal girdilere bağımlı bir sanayi.
Evet.
Sanayiyi küçültürsen, sanayiyi tasfiye edersen evet cari açık olmaz. Hatta bayağı dramatik bir şekilde de düşürürsünüz. Ama bu mu? Hedeflenen bu muydu? Ben sanmıyorum böyle oldu. Nitekim konuşmanın ilerleyen aşamalarında şöyle laflar söylüyor. Onu da bulayım istersen. Yani orada sanayiden vazgeçiyoruz anlamı gelmiyor. Ama bu ifadeden büyümenin bugünkü kompozisyonu, yani 2023 kompozisyonunda çıkan sonuç bu. Bakın şöyle laflar ediyor. Onu bulalım ne olur. İzleyicilerimiz bizi kaçırmasınlar burayı. Şöyle diyor. Biz diyor öyle bir yapacağız ki diyor yeşil şeye dönüş yapacağız. Yani yeşil yatırımlar, işte ciddi böyle bir dijital ekonomi. Bunlar sanayi ile ilgili durumlar. Yani hani sanayinin önemsizleşmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla o ifadeyi ben anlayabilmiş değilim. Kaldı ki diyelim ki yeşil dönüşüm yapacaksınız. Şeyi yapacaksınız, dijital dönüşümü sağlayacaksınız. Ama şu soru var. İthal ikameci sanayileşme için yeni bir model olmadan, yeni bir ithal ikameci sanayileşme statüsü izlemeden, valla bir formül bana önersinler. Yani cari açık nasıl azalır? Siz böyle bir dönüşüm sağlayamazsanız, ithal girdilere bağımlı olan yapıyı kıramazsanız, ben anlayabilmiş değilim. Çünkü evet, bizim cari açığın temel nedenlerinden biri bu. Diğeri de bizim petrol, ham petrole bağımlılığımız. Hani sizin yerli petrol arayışlarınızın boyutları açıklanıyor. Son derece küçük hacimler bunlar. Onlarla mı siz bu ithal girdilere bağımlılığı azaltacaksınız? Bu bir soru işareti. Onu bir
yani
kere
ithal ikameci model uygulamadan cari açık azalmaz.
Evet. Ya da bugünkü büyüme kompozisyonunda olduğu gibi sanayi 0.8 büyüyorsa yani siz sanayi imal etmişsiniz demektir. İmal edilmiş bir sanayide de zaten üretimin bir anlamı yok. Üretim evet, yapmayınca da ithal girdilere bağımlılığı sona ermiş olur demek istiyorum. Ama onu da demediğinizi anlıyorum. Çünkü dijital dönüşüm, efendim yeşil dönüşüm gibi evet, evet, ifadeler kullanıyorsanız siz sanayide ciddi bir atılım yapacaksınız demektir. Yani gerisi boş. Mesela doğrudan yatırımları çok önemseyeceğiz diyor. Bununla ilgili bir doğru dürüst bir şey yok. Bir tek portföy yatırımlarında, bilmiyorum o senin bana gönderdiğin metinde, ilk 5 ayda diyor bir çıkış vardı diyor. 5 aydan sonra diyor yeniden diyor girişler başladı. Yani sıcak para dediğimiz şeydi ama o da 10 milyar dolar civarında. O ne merhem olur ne şey olur. Yani hocam, o sıcak parayla çarkı çeviremezsiniz.
Geçen
yani
gün burada konuğumuz eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez vardı. Ocak ayında evet, sermaye giriş çıkışında eksideyiz dedi ilk kez.
Evet.
Ya o da bir tuhaf bir durum.
Yani burada kendisinin açıklaması, yani Ufuk evet, benim değerli dostumdur, değerli bir bakanımızdır, doğrudur o tespitinde. Ama benim burada kendi söyledikleri üzerinden gidiyorum.
Tabii yani evet, kendi evet.
Kendi söylediklerinde diyor ki biz diyor ilk 5 ayında diyor, bakın geçen sene yılın ilk 5 ayında net portföy çıkışı var. Yani bu sıcak para
tabii çıkışı.
Bu sene net giriş var diyor. Tamam, güzel.
Evet.
Bu sene net giriş var diyor. İyi ama rakamlar veriyor, rakamlar işte öyle bir paraya karşılık gelmiyor yani. O rakamlarla sizin sistemi harekete geçirme şansınız yok. Bir kere onun altını çizelim.
Peki hocam yani, şeyi söylüyor.
Sıcak para girişi sağlandı denilecek bir ifade çok gerçekçi değil.
Evet.
Hatta bak rakam da vereyim. Şöyle diyor. O cari açıktı, pardon. Şöyle bir şey var.
12,5 diyor galiba. 12,5 milyar dolar proje şöyle, kredisi bekliyoruz diyor.
Geçen yılın diyor ilk 5 ayında Türkiye'den portföy çıkışı var. Haziran Aralık'ta ise 11,3 milyar dolar net giriş var. Allah aşkına 11,3 milyar dolarla ne olur o sıcak paraydı?
Evet.
Vurdu kaçtı parası yani.
Evet evet. Yani bir de sıcak parayla ne kadar sorunlarımızı çözeceğiz, o da tabii, ayrı bir tartışma konusu.
Hayır, şu beklenti varsa o hiç gerçekçi değil biliyorsun. Doğrudan yatırımlar, hani sıfırdan yatırımı da kastetmiyorum biliyorsun. Doğrudan yatırım deyince bunların anladıkları özelleştirme, şirket evlilikleri, birleşmelerle gelen yatırımı kastediyorlar. İşte %10'dan fazla eğer bir sermaye girişi olduysa işte özelleştirme gerekçesiyle onlara da doğrudan yatırım diyorlar. Tamam, o düzeydeki doğrudan yatırım da ortalıkta gözükmüyor. Niye? Sizin hala yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındasınız. Yani evet. Rating kuruluşlarının verdikleri, hatta bazı bir kuruluşa göre 6 kademe altındasın. Çöp seviyesi.
Gri listedeyiz yani. Gri listedeyiz. Niye gelsin ki? Gri listedeyiz. Haziranda çıkacağız diyor gri listeden.
Yani o da tam ne olacağı belli değil. Kaldı ki çıkanlar da Allah aşkına öyle ahım şahım ülkeler değil yani. Gri şeyden çıkan ülkelere bak Allah aşkına. Yani o kadar evet. Da abartılacak bir durum yok. Hatta şey diyor, siyasi, senin çok ilgini çekecek. Siyasi mülahazalar olmazsa diyor, bu iş olacak diyor. Allah aşkına o ne demek ya sevgili İsmet? Siyasi mülahazalar. Yani bir tereddütü var demek ki.
Yani 4 yıl seçim olmayacak. Nasıl olsa biz istediğimizi yani yaparız ya demeye getiriyor.
Finansmanına Türkiye katkı yapıyor gibi birilerinin bir kuşkusu mu var? Yani emperyalist ülkeler böyle bir haber mi pompaladı da Sayın Şimşek siyasi münazaralar olursa diye. Çünkü siz eğer terörün finansmanını oradan buradan bulaştıysanız sizi çıkartmazlar gri listeden. Sanki evet. Öyle bir ifadeymiş gibi söylüyor. Bir duyuma dayalı gibi. O da çok gerçekçi değil yani.
Hocam madde madde giderse hızlıca. Evet. Mesela kur hedefimiz yok diyor. Ve nitekim de dövizi biraz sanki serbest bıraktılar. Hep baskı altındaydı. Evet. Zaten onu da reddetmiyor Merkez Bankası diyor. Yani müdahaleleri öyle çok fazla değil diyor. Kendi işlerinde onlar karışıyor diyor. Onlar bir şekilde şey yapıyorlar diyor. Serbest diyor, piyasadayız diyor. Serbest kur sistemi var diyor. Kur hedefimiz yok diyor. Ne anlama geliyor?
Ya şimdi bak, zaten bizim dalgalı kur... literatürdeki bu dalgalı kur deniyor yani, hiç karışmıyoruz etmiyoruz. Bu aslında kirli dalgalanma. Dirty floating deniyor buna. Ne demek kirli dalgalanma? Yani Merkez Bankası'nın müdahale ettiği bir dalgalanma. Yani şey mi Merkez Bankası? Yani biz neciyiz ya kardeşim? Hani biz ibrikçi başı mıyız ya? Bize hiçbir şeyimiz olmayacak gibi gerekçelerle ne yapıyor? Döviz alıp satıyor. Arka kapıdan satışlar var. Özellikle seçim öncesi dönemlerde biliyorsun biz sokaktaki vatandaşın kriz algısı dövizin fırlaması şeklinde yorumlanır. Bakın işsiz kalması kriz algısı olarak yorumlanmaz. Döviz aman bir fırlarsa yandık derler herkes. Adamın sanki görsen bütün gelirleri döviz cinsinden zannedersin. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şöyle bir sorun var ortada. Kirli bir dalgalanma var. Merkez Bankası müdahale ediyor. Ki kesinlikle kafasında bir kur hedefi var. Niye ortalama dolar kurlarını veriyorlar OVP'de? Ortalama dolar kuru şu olacak, bu olacak filan. Hep bu öyle bir arayışın nedeni. Doğru, Merkez Bankası tek başına dalgalı kurda belirleyemez ama çaba sarf eder.
Evet, evet.
Niyet beyan etmese bile çaba sarf eder. Hatırlar mısın? Niyet beyan etmek olmaz. Eski Merkez Bankası başkanlarından birisi, doçent de hatırlarsan, o kuru şu düzeyde tutacağız demişti. Ortalık birbirine girmişti. O doğru. Öyle bir kuru hedefi veremez Merkez Bankası. Ama bu müdahale etmeyeceği anlamına gelmez. Nitekim de ediyor. Arka kapıdan satış da yapıyor. Özellikle seçimden önce kuru frenliyorlar kardeşim. Bunu kimse itiraz edebilir mi? Kimse yok hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Vallahi biz piyasaya bulaşmıyoruz. Kendi haliyle gidiyor diyebilir mi? Kamu bankalarına talimatlar veriyorlar. Döviz alın diyorlar. Döviz satın diyorlar. Bütün bu müdahaleler oluyor. Dolayısıyla hani o biz karışmıyoruz. Piyasa kendiliğinden bu işleri yapıyor şeyi. Biraz yani ne diyelim? Şehir efsanesi diyelim. Evet. Böyle bir gerçeklikte bunun bir karşılığı yok.
O 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde hep bir beklenti vardı. Kurlar patlayacak, döviz devalüasyon olacak diye. Nitekim 28 Mayıs'tan sonra ciddi miktarda %50'ye yakın neredeyse bir artış oldu.
Biz devalüasyon demiyoruz ona, çünkü devalüasyon sabit kur sisteminde kullanılan bir kelime. Ulusal para değer yitirmesi diyoruz. İngilizcesi de depreciation of
evet.
Turkish lira. Yani evet. Biraz ufak bir nüans var ama önemli değil. Sonunda ulusal paranın değer yitirmesi.
Değer öyle yitirmesi. Söyleyeyim. Şimdi yine tamam. Beklenti var. Yani böyle beklentiye girdi. Neredeyse herkes, yani işin aslı insanlar para kazanmak için de yapmıyor. Çok geniş bir kesim.
Tabii,
tasarrufunu için, korumak için bu yönteme tabii, başlıyor. Tabii. Çünkü doların da bir enflasyonu var. Yani
aynen. Şöyle diyelim sevgili İsmet, Mahfi Eğilmez geçenlerde bir yazı yazmıştı hatırlıyorsam. Hatta onu da değerlendirmiştik. Vatandaşın seçeneksizliğini belki vurgulamak için paradan para kazanma devri bitti diyordu. Hatırlıyor musun? Evet, tasarruf evet. sahibi. Çünkü niye diyor onu? Reel faizler -10'dan. Yani siz banka mevduat faizi 45 diyorsunuz müjde, biliyorsunuz kur korumalı mevduatta değil mi TL
evet.
TL mevduat sahiplerine ne diyor banka, gel kardeşim sen paranı zaten ben kur korumalı da kaldırdım artık TL mevduatı kaldırdım. Bak sana cazip bir şey yaratıyorum çünkü dövize gitmesini istiyor, sana diyor %45 vereceğim diyor, versin tamam, peki abi enflasyon kaç bunun üstünde?
70 tamam. Olacak diyor.
Reel olarak faiz ne kadar? Mevduat faizleri eksi, negatif. Bak para kaybediyor işte.
Nasıl olacak o zaman?
Bir de ne diyor biliyor musun? Bir de ne diyor? Biz diyor portföy seçimlerine hiçbir şekilde bireylerin müdahale etmiyoruz diyor. Bu etmeyip de ne demek bu? Siz dövizi cazip olmaktan çıkarttınız değil mi? Döviz mevduatında ne yapıyor? Doğru dürüst bir faiz vermiyor. Kanun karşılık oranlarını yükseltti. Öyle değil mi? Cazip olmaktan evet. çıkarttı. Ondan sonra da diyor ki vatandaşın tercihi. Hayır, vatandaşın tercihlerini siz etkiliyorsunuz. Dövize gitmemesi için her türlü hikaye yapıyorsunuz. Buna rağmen biliyorsun döviz mevduat hesaplarında artış var son hafta içerisinde. Yani 26 Şubat'la biten haftanın içerisinde manşetlik haber vardı değil mi? Hem kişilerin döviz talepleri arttı. Hem de şirketlerin yani tüzel kişiliklerin ciddi anlamda bir döviz talebi artışı da var. Ha şey de var. TL cinsinden mevduatlara dönüş de var. Kur korumalı TL'den evet, dönüş evet. yapanlar için.
Evet. Peki hocam şeye ne diyorsunuz? Vergileri genel oranda yükseliş olmayacak diyor vergilerde. Oysa ki bir vergi tartışması vardı. OVP'lerde, KDV'lerde falan. Motor taşlar vergisine yeni bir düzenleme olmayacak diyor. Harcamalarda rasyonelleştirmeyi başlattık, vatandaş bizden tasarruf istiyor diyor. Buna benzer böyle taşıtlar konusunda sadece yerli üretim ve elektrikli araba alabilirsiniz diyoruz diyor. Ama yani bunlar söylüyor, bu taşıt meselesi Türkiye'nin bir acı yarasıdır. Yani şimdi evden büroya, stüdyoya gelene kadar çakarlı arabadan geçilmiyor ortalık. Yani bu kadar mı çok Türkiye'de resmi evet. araba var? Herkese çakar verilir mi? O da ayrı bir dert yani. Çakarsız araba kalmayacak herhalde. Biz kendimizi yalnız falan hissedeceğiz yakında. Aynen. Peki vallahi bu şimdi, vergilerde ne olur sizce?
Bu şöyle söyleyelim. Eğer bir ek bütçe gelecekse ki gelme ihtimali olabilir bilemiyoruz. Ek bütçe gelecekse kaçınılmaz. Yani biliyorsun ek bütçede ne yapılıyor? Denk olmak zorunda. Hani geçen seneyi hatırla.
Evet, evet.
1,1 trilyonluk bir ek bütçe yapıldı. Ne yaptı? 1,1 trilyon gelir eklendi. 1,1 trilyon da ödenek eklendi. O gelir neyle oldu? Vergi gelirlerinin artırılmasıyla. Vergi gelirleri artırmak için ne yaptılar? Oranları değiştirdiler. Motorlu taşıtlar vergisini değil mi? 2 kez, 4 taksit. Şimdi bunların olmayacağını da olacağı ek bütçeye bağlı. Ben bilemem ki sizin ne yapacağınızı. Yarın bir gün depremin daha hala değil mi yaraları sarılmamış.
Evet.
Yarın kalkıp ya kardeşim bizim deprem için harcadığımız paralar yetmiyor. Daha ilave bir takım harcama yapmamız gerekiyor. Bu da bütçeyi zorlayacak deyip ek bütçe getirmeyeceğini ben nereden bilebilirim? Dolayısıyla onu bilmiyoruz. Hani bu tür bir durumda yapılmayacak, edilmeyecek gibi bir açıklama anlamsız. Daha önce de böyle laflar çok ediliyordu. Yani 2023'te, 2022'de de çok söylendi. Ya yeni vergiler yok, telaşlanmayın falan diye. Kaldı ki vergi gelirlerinde de bayağı ciddi bir artış var. Buna rağmen açık 2024'te çok yüksek. Yani Bunun da altını çizelim. Hani sanki böyle 2024'te öngörülen vergi artışları çok makul düzeydeymiş de, bakın oranlarda değişiklik yapmadan 2024 bütçesine bakarsanız, nereden bakarsanız bakın, aşağı yukarı şöyle diyelim, 2,2 şey vardı, vergi harcaması vardı, 2,2 trilyon. Toplanacak vergi gelirlerinin %30'uydu bu. Bakın 2,2 trilyonluk vergi harcaması toplanacak vergilerin %30'u. Dolayısıyla çok ciddi boyutlarda bir vergi toplanıyor ama buna rağmen bütçe açığı çok olağanüstü boyutlara varıyor 2024'te planlanan düzeyde. Evet. Dolayısıyla yarın bir ek bütçe halinde kesinlikle vergilerde bir artış gündeme gelir. Onu o gün göreceğiz. Evet. Bugünden bir şey söyleme durumunda değiliz.
Peki çok tartışılan kredi kartları da düzenlemesi vardı. Orada da açıklamalar yaptı. Yani böyle biraz gerçi flu.
Orada biraz çark etmiş.
Evet, biraz farklı bir şey var. Çünkü çarkları da tamamen durduracak bazı katı kurallar konuşuluyordu. Sanki biraz daha, yani bankalar diyor limitlerini belirlerken kurallara bankaları, uysunlar diyor.
Bankaları eleştiriyor orada.
Evet.
Mesela bunu açıklamak zorunda değil mi? Ya diyor ki bankalar diyor kurallara uysunlar diyor. Ya Allah aşkına ya, bir Maliye Bakanı bankalar kurallara uysunlar demek ne demek? Uymayanlar var, açıkla kardeşim.
Hayır, bir de uydur kardeşim, uydur yani.
Değil mi? Yani bankalara yaptırım getirin kardeşim. Evet. Eğer kurallara uymayan bankalar varsa, böyle bankaları töhmet altında tutan bir gerçekten bir açıklamayı ben büyük bir şeyle şaşırdım yani, inanamadım. Bir de şey vardı biliyorsun, %40 vergi bu borsada, değil mi?
Fonlara ve şeylere.
Vergi aldık ama kullanacağız anlamına gelmiyor. Biz hiçbir dengeyi bozmak istemiyoruz diyor. Allah aşkına, hiçbir dengeyi bozmadan %70-30 doğrudan vergiler, %30 dolaylı vergiler, %70, değil mi? Adil, evet, olmayan bir sistem var. Bu sistemdeki dönüşümü nasıl sağlayacaksınız ya? Aman piyasaları bozmayız. Merak etmeyin, %40 yetki aldık ama bu kullanacağız anlamına gelmiyor. Hatta şöyle ifade var ya, şimdi onu bulabilirsem çok ilginç ya. Bak şey diyor, bu yılları bile alır demeye getiriyor. Bakın nedir şurada bir yerde. Çok enteresan, ben bunu ilk defa böyle bir ifadeyi gördüm. Böyle bir şey diyor, çok zaman, yani biz diyor hemen diyor uygulayacağız anlamına gelmez bu. Bak ne diyor, bak çok ilginç. Şunu net ortaya koyalım, biz piyasaları tedirgin edecek adımlar atmayız. Biz tabii ki vergide adalet üzerine çalışacağız. Vergide adalet demek herkesin kazandığı ölçüde bir miktar vergi vermesi demektir. Bu ayrı bir konu. Ama bizim %40'a kadar yetki almış olmamız %40'ı kullanacağımız anlamına gelmiyor. Abi anlamına gelsin ya. Almışın yetkiyi. Hem de vergi sisteminin adil olmadığını söylüyorsun. Efendim dengeleri bozmayız kimse. Ya dengeleri boz. Boz, düzelt. Çünkü zaten denge dediğin sistem adil olmayan bir durum. Ne diyor, evet, biliyor musun orada? Bizim %40'a kadar yetki almamız %40'ı kullanacağımız anlamına gelmez. Biz bundan sonraki düzenlerimizde idari dikkate alacağız ama oraya geçiş 3 yıl mı alır, 5 yıl mı alır, 10 yıl mı alır, bu ayrı bir konu. Ya Sayın Şimşek, senin ömrün yetmez buna. Siyasi, evet, anlamda. Senin siyasi süren buna yetmez.
Evet.
Yani sen bu yetkinin kullanılabileceğini yıllara sahir yapıyorsun ya. Olacak şey, yatırım gibi yani. Hani yıllara sahir yatırım derler ya.
Evet, evet.
Topu taca atıyor burada. Aldığı bir yetkiyi kullanıp kullanmayacağı tam seçim öncesinde bir tereddütlü bir hal yaratarak, bu da gerçekten çok oldukça manidar bir durum. Bir de şey var, ihracatçıların, onu bilmiyorum soracak mıydın, sübvansiyon talebi var. Ya biz rekabetçi bir kurda değiliz, çok sıkıntıdayız, bize sübvansiyon verin. Ona itiraz ediyor. Ben de o ihracatçıların o talebini doğru bulmuyorum. Neden? Doğru. Ulusal para hala aşırı değerli. Ben de katılıyorum. Çünkü suni yollarla, arka kapıdan döviz satışlarıyla kuru, değil mi, bir seçim öncesinde istikrarlı tutmak istiyorlar. Bir kur krizi çıksın istemiyorlar. Doğru, bütün bunlar doğru. Ama kardeşim, ihracat da sırf bundan artmıyor ki ya. Evet. Alıştınız bu işe ya. Evet. Hep böyle kur avantajıyla rekabetçi güç kazanmaya alıştınız. Düşük ücretlerle rekabetçi olmaya alıştınız. Biraz da nitelikli emeği kullanarak, değil mi?
Evet, yani evet.
Gerçekten verimliliği sıçratarak bir şeyler yapın kardeşim. Teknolojik inovasyonları işte geliştirin, Ar-Ge'ye yatırım yapın. Artık ihracatınızda radikal değişiklikleri planlayın. Ama siz hala klasik ihracatı artırma yöntemleriyle eski müşeviklerle hareket ediyorsunuz. Aman kur cazip olsun, işte rekabetçi olamıyoruz, iç ücretleri aşağı çekilsin, maliyetlerimiz aşağı düşsün. Dolayısıyla tabii bunu da söylemiyor. Yani Sayın Mehmet Şimşek böyle ağır benim yaptığım gibi de söylemiyor. Bunu kaldıramayız diyor. Ama bu kaldıramayız derken de müthiş bir itiraf yapıyor. Ben şaşırdım bunu nasıl söyledi diye. Müthiş. Yani aynen şöyle diyor. Diyor ki Türkiye'nin net UYP'si eksideyken, şimdi bu şu demek, uluslararası yatırım pozisyonu biliyorsun. Evet, UYP o UYP, demek.
Evet.
Toplam finansal varlıklar Türkiye'nin toplam finansal yükümlülüklerinden farkını gösteriyor ve bu eksi. Yani yükümlülükleri daha fazla. Toplam finansal varlıkları Türkiye'nin finansal yükümlülüklerinden az. Dolayısıyla evet, eksi veriyor. Bu eksideyken diyor, haklı, doğru ama itiraf çok önemli bir itiraf. Özel sektörün ve kamunun net döviz pozisyonu açığı varken doğru. Benden TL'yi değersizleştirecek adım bekliyorlarsa bunun milletin menfaatine olmadığını söyleyeyim diyor. Tamam mı? Ben diyor piyasa TL'yi değersizleştirirse anlaşılan ona itirazı yok. Bak çok ilginç. Ulusal evet, para şu an değersiz, yani aşırı değerli durumda. Ne yapılması lazım? Hani sen devalüasyon diyorsun, biraz kurun yükselmesi lazım.
Evet.
Bunu piyasa yaparsa Mehmet Şimşek'in itirazı yok. Ama benden beklemeyin.
Evet.
Yani subvansiyon vererek ben ulusal yani, parayı değersizleştirme işine girmem. Bunu piyasaya bırakırım diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Piyasa yaparsa doğru, piyasa yapmazsa, siyasi otorite bunu resmi bir regülasyonla yaparsa bu yanlış. Ben bunu doğru bulmuyorum.
Evet. Hocam bir de mesela süremizde de 3-4 dakika kaldı. Şimdi bütününe baktığımız zaman şöyle bir güvence de veriyor. Bu programın güvencesi benim diyor. Hatta evet, daha önce de kulislerde söylediği laf var. Eğer bu politikadan vazgeçilirse ben yokum anlamına gelebilecek bir tavır.
Evet, evet.
Şimdi özellikle de enflasyonla mücadeleden taviz vermeyiz diyor. Ki öncesinde de ettiği bir laf var. Yüksek ücretler evet, enflasyonu arttırıyor demişti.
Tabii tabii.
Şimdi bunu bir bütün eklersek, yani önümüzdeki dönemde çalışanlara daha düşük ücret demek mi istiyor?
Evet. Şöyle, bu seçim sonuçlarına bağlı.
Evet.
Yani eğer yerel yönetimlerde bir başarı elde ederlerse hocam,
evet,
IMF'li veya IMF'siz bir kemer sıkma hiç tartışmasız gündemde. Bakın evet, altını çiziyorum. IMF'li veya IMF'siz. Hatta temel tercih IMF'siz. Neden? Çünkü IMF'de iyi kötü bir ne var? Denetim var. Neden? Çünkü sermaye adına IMF bu denetimi yaptığı için Dünya Bankası ile birlikte.
Evet.
Paraların kesintisiz geri dönüşünü istiyorlar, alınan borçların. Değil
evet,
mi?
Evet, evet, evet.
İsraf edilmesine karşılar. Onun için tasarruf tedbirlerinin çok önemli olduğuna inanıyorlar. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki itibardan tasarruf edilmez diyor. Bir tasarruf olacaksa ben dışarıda kalacağım diyor. İşte onu IMF'nin kabul etmesi mümkün değil bir IMF programında.
Evet.
Yoksa diğer unsurların hemen hemen hepsi zaten Tayyip Erdoğan'ın da vereceği talimatla, Merkez Bankası Başkanı ile yeni başkanla, Maliye Bakanı'nın zaten programı bu olacak. Yani ciddi bir kemer sıkma olacak. Orada asgari ücretin ikinci kez belirlenmesi gibi bir şey lüks olacak. Hiç böyle bir şey mümkün olmayacak. Ve emeklerin bütün beklentileri boşa çıkacak. Ama seçim sonuçları kendi istedikleri sonuçları vermezse, yani büyük şehirler dahil ciddi bir kayıpla karşılaşırlarsa, işte o zaman Mehmet Şimşek'in bile geleceği problemli olabilir. Çünkü Mehmet Şimşek o programın sürdürücüsü olamaz. Ne yapabilir? Tayyip Erdoğan şunu düşünür. Ya ben seçimlere büyüyen ekonomiyle kazandım. Genişletin kardeşim, taksit sayılarını artırın, şeyleri artırın, para arzı bas kardeşim, gitsin, ne olacak ya? Senyora hakkı bizim. Yani elimizi tutan mı var ki? Mürekkep kağıt filan deyip ne mali disiplini kardeşim? Ver bütçe açığını, deprem harcamalarını artır, ek bütçe yap, yeni vergiler, bunlar olabilir. Ama evet, bütün bunların olabilmesi seçim sonuçlarına bağlı. Çünkü o zaman asgari ücret iki kez belirlensin, hatta üç kez, dört kez belirlensin talepleri bile karşılanabilir. Eğer seçim sonuçları aleyhlerine giderse. O zaman ne oluyor? Bir sonraki genel seçimleri garantiye alabilmek için, değil mi?
Evet.
Popülist, geniş halk yayınlarının rahatlatıcı, kemer sıkma değil tam tersine rahatlatıcı tedbirleri almaya gidebilir. O da zaten enflasyonu artık mücadeleyi hiç yapmayacağım anlamına gelir. Evet. Böyle bir seçenek de var sevgili İsmet.
Hocam çok teşekkürler, programımızın sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim. İyi tekrar yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Sağ olasın.
Evet sayın dinleyiciler, konuğumuz Aziz Profesör Doktor Aziz Konukman'dı. Mehmet Şimşek'in dünkü açıklamalarını değerlendirdi. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere, iyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.